Ayrım 6.
Çünkü benim sorum ilk bakışta her ne kadar yalın görünse de ölümlüyü ölümsüzlük yoluyla açıklamaya ya da tersine daveti kapsıyordu. Kendime soruyordum. Benim yaşamımın zaman, sebep ve mekan dışı anlamı nedir? Derin ve zahmetli bir düşünme eyleminden sonra cevabım her defasında şu oluyordu. Hiç. Gözlemlerimde hep ölümlüyü ölümlüyle, ölümsüzü ölümsüzle karşılaştırmıştım. Bunu başka türlü de yapamazdım çünkü bundan başka yapılabilecek bir şey yoktu. Bundan dolayı vardığım sonuç olması gerektiği gibiydi. Kuvvet kuvvettir. Sonsuzluk sonsuzluktur. Hiçlik hiçliktir. Bundan başka bir sonuca ulaşmam mümkün değildi. Nasıl yapmalıyım sorusunu nasıl sorarsam sorayım, onun cevabı Allah'ın yasasına göre olacaktır. Benim şimdiki hayatımdan ne çıkar? Sonsuz azap ya da sonsuz mutluluk? Ölümümün mahvetmediği anlam nedir? Sonsuz olan Allah ile birleşmedir, cennettir. Böylece şunu zorla kabul etme durumuna geldim. O döneme kadar bana göre biricik ve kesin sayılan akla dayalı bilginin yanında bütün insanlığın akıl dışı bir başka bilgisi vardı. Bu bilgi insana yaşamak ve yaşamını sürdürmek imkanı veren yaratıcının kurgusuna olan inançtı. İnancın bütün akıl dışılığı benim için o güne kadar neyse öyle kaldı. Fakat onu kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü yalnızca o insanlığın yaşamın anlamına dair sorduğu sorulara cevaplar buluyor ve bunun sonucunda da yaşama imkanı sağlıyordu. Akla dayalı bilgi beni hayatın saçma bir şey olduğunu kabullenmeye sürüklemişti. Yaşamım durmuş, donuklaşmış ve ben de onu yok etmek arzusuna kapılmıştım. İnsanlara, bütün insanlığa bakıyordum ve görüyordum ki insanlar yaşıyorlardı. Üstelik yaşamın anlamını bildiklerini iddia ediyorlardı. Sonra kendime baktığımda görüyordum ki ben yaşamın anlamına dair sorulara cevaplar bulduğum sürece yaşıyordum. Diğer insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamını ve yaşama imkanını inanç vermişti. Başka ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölmüşlere baktığımda yine aynı şeyi görüyordum. İnsanlığın başlangıcından itibaren yaşamın olduğu her yerde yaşama imkanını ve iradesine inanç veriyordu. İnancın ana çizgileri ise her yerde hep aynıydı. Allah'ı bulmak gerek. İnanç hangi cevapları verirse versin, bu cevapları kime verirse versin, inancın verdiği her cevap insanın ölümlü varlığına sonsuzluk anlamı katıyordu. Yani acılarla, fedakarlıklarla ve ölümle yok olmayan bir anlam. Bu demektir ki yaşamanın anlamı ve imkanı yalnızca inançta bulunabilir. Peki inanç nedir? Şunu kavradım ki inanç yalnızca görülmeyen varlıkların açığa çıkması, yalnızca vahiy değildir. Bu inancın özelliklerinden yalnızca birinin tanımıdır. İnsanın Allah ile ilişkisi değildir. Önce inancı, sonra Allah'ı tanımlamak gerekir. Yani Allah aracılığıyla inancı değil. Dini kabul, inancın çoğunlukla insanın Allah ile ilişkisi ve insana söylenmiş olan şeylerin kabul edilmesi olarak anlaşılır. Oysa inanç, insan yaşamının ya da anlamının öğrenilmesidir. O sayede insanın kendi varlığını yok etmeyerek yaşamını sürdürdüğü şeydir. İnanç, yaşamın gücüdür. İnsan yaşıyorsa bir şeylere de inanıyordur. Eğer ona bir şeylerin yaşamayı emrettiğine inanmazsa o zaman yaşayamaz. İnsan ölümlünün bir gölgeden ibaret olduğunu kavruyorsa o zaman sonsuz olana inanmak zorundadır. Çünkü inançsız yaşanamaz. Bugün bütün o iç çatışmaların başlangıcını ve gidişatını hazırladığımızda ürperiyorum. İnsanın yaşayabilmesi için ya sonsuz olanı görmemesi ya da bir cevaba ulaşmış olması gerekir. Benim böyle bir cevabım vardı ama ölümlüye inandığım sürece ona ihtiyaç duymuyordum. Akılla onu sınamaya başladığımda aklın ışığı karşısında o zamana kadar geçerli olan bütün açıklamalar silinip gitti ve ölümlüye inanmaya son verdiğim zaman geldi artık. bildiğim şeylerin akla yatkın temellerine dayanarak kendime yaşamın anlamını verebilecek bir açıklama çıkarmaya başladım. Fakat bir açıklama bulmak mümkün olmuyordu. İnsanlığın en seçkin bilgeleri ve dehalarıyla aynı sonuca ulaşıyordum. Cevabı deneysel bilimlerde aradığımda ne yapmıştım? Ne için yaşamakta olduğunu bilmek istemiş ve bu amaç için benim dışımda olan her şeyi araştırmıştım. Farklı konularda pek çok şey öğrenmiştim ama asıl ihtiyaç duyduklarıma dair hiçbir şey bulmamıştım. Cevabı felsefi bilimlerde aradığımdaysa benimle aynı durumda olan ve niçin yaşıyorum sorusuna cevap bulamayan yaratıkların düşünce yapısını araştırmıştım. Tabii ki kendimin de bildiği şeyden başkasını öğrenememiştim. Yani insanın hiçbir şey bilemeyeceğini. Ben neyim? Cevap, ölümlü olanın bir parçası. İşte bütün mesele bu kelimelerde saklı. İnsanlık her zeki çocuğun kendiliğinden ağzından dökülebilecek bu basit soruyu sanki benden önce kimse sormamış gibi kendine soruyordu. Hayır, bu soru insanlar var edildiği ilk andan beri sorulmuş ve cevap aranmıştır. İnsanlar var edildiği andan daha en baştan belliydi ki bu sorunun çözümü için ölümlüyü ölümlüyle, sonsuzu da sonsuzla ölçmek hep yetersizdir. İnsanlık yaratıldığı andan bugüne kadar ölümlünün sonsuzla ilişkisini aramış ve bunu kelimelere dökmüştür. Ölümlünün sonsuzla karşılaştırıldığı yaşamın anlamını içeren bütün o kavramları Allah, özgürlük, iyilik vesaire hepsini mantıki bir incelemeden geçirelim. Bu kavramlar aklın eleştirisini kaldıramazlar. Çok korkunç değilse bile bizim kibir ve avuntuyla kendimizi kandırmamız çok gülünç ve çocukça bir şey değil midir? Hani saati parçalayıp zembereğini bozan, onu bir oyuncak gibi kullanan ve sonra da saat artık niye çalışmıyor diye şaşıran çocuklar gibi. Sonluyla sonsuz arasındaki çelişkinin çözümü kaçınılmaz ve çok önemlidir. Aynı şekilde yaşamı mümkün kılan yaşama dair soruların cevabı da öyle. Her yerde, her zamanda ve bütün milletlerde bulduğumuz bu yegane çözümü, bu çözüm içinde insanların yaşamlarının kaybolduğu bir zamanın sonucudur. Benzerini bir daha bulamayacağımız kadar güç bir çözümdür. Sırf herkese özgü olan ve cevap bulamadığımız o soruyu tekrar sormak için sorumsuzca yıkıyoruz. Sonsuz bir Allah kavramı, ruhun kutsallığı kavramı, insani şeylerin kutsallığı kavramı, insani şeylerin Allah'la birlikteliği, ruhun niteliği ve iyi ile kötü konusundaki insan tasarımları. İşte bütün bunlar insan düşüncesinin uçuk sonsuzluğunda ortaya getirilmiş kavramlardır. Onlar olmazsa yaşamın kendisi de olmaz. İnsanlığın bütün bu düşünce emeğini bir yana atarak her şeyi yeni baştan ve kendi düşüncelerime göre kurmak istiyordum. O zamanlar böyle düşünüyordum. Bu düşüncelerimin temelleri içimde zaten mevcuttu. Şunu artık iyice kavramıştım ki inancın verdiği cevaplarda insanların en derin bilgeliği saklıydı ve akla dayanarak onları yatsımaya hakkım yoktu. Bu cevaplar sadece ve sadece yaşamın sorusuna cevap veriyordu. Hristiyanlığı kabul edemiyorum. Artık her türlü inancı kabullenmeye hazırdım. Ancak bu kabulleniş bana pek huzur vermiyordu. Bir inancı kabullenirken ondan istediğim şey benden aklın inkarını istememesi ve bir yalan olmamasıydı. Budizmi ve İslamiyet'i kutsal kitaplarına müracaat ederek incelemeye başladım. Her şeyden önce kutsal metinlerden ve çevremde yaşayan dindar insanlardan başlayarak Hristiyanlığı incelemeye koyuldum. Doğal olarak her şeyden önce kendi çevremdeki inançlı insanlara yöneldim. Ardından bilginlere, Ortodoks ilahiyatçılara, papazlara, yaşlılara, yeni akıma mensup Ortodoks ilahiyatçılara ve hatta yeni Hristiyanlar diye nitelenenlere yöneldim. Hani şu mutluluk ruhun kurtuluşu inancına bağlıdır diye vaaz edenlere. Bu dindar insanlara bağlandım ve onları yaşamın anlamını içinde gördükleri inançlarının nelerden ibaret olduğu konusunda sorguya çektim. Akla gelebilecek her türlü itirafta bulunduğum ve her türlü zihniyet kavgasından uzak durduğum halde bu insanların inancını kabul edemiyordum. onların inanç diye nitelendirdikleri ve kabullendirdikleri şeyin bir açıklama değil, daha ziyade yaşamın anlamının bir çeşit yok edilişi olduğunu gördüm. Onlar, beni inanca götüren yaşam sorusunu cevaplamak adına inançlarına sımsıkı bağlanmış değillerdi. Tam tersine, bana yabancı olan başka inanış ve amaçlar için bağlanmışlardı. Bu insanlarla bir araya her gelişimde içimi dolduran umuttan sonraki o duyguyu, yani dehşetin, eski çaresizliğimin içine geri dönüşün, o azap verici duygusunu unutamıyorum. İnanç öğretilerini bana ne kadar sık ve ayrıntılı anlatıyorlarsa, ben de onların karma karışık kafalarını o kadar iyi tanıyor ve onların inancında yaşamın anlamına dair cevapları bulma ümidimi tamamen kaybediyordum. Bana itici gelen, inanç öğretilerinin açıklanmasında bana hep yakın gelen gerçeklere birçok yararsız ve mantıksız şeyler karıştırmaları meselesi değildi. Bu insanların yaşamlarının da aynı benimki gibi olması beni itiyordu. Onlarla benim aramdaki tek fark, inanç öğretilerinin gösterdiği ilkelere yaşamlarının hiç de uymuyor olmasıydı. Çok net olarak görüyordum ki, onlar da yanılıyorlardı. Ve onlar da tıpkı benim gibi tek bir yaşam anlamına sahiptiler. Ömür el verdiği sürece yaşamak ve elin ulaştığı her şeyi almak. Bunu çok iyi kavramıştım. Çünkü eğer sahip olmakla feragat, acı ve ölüm korkusunu yok edecek bir zihniyetleri olsaydı bunlardan korkmazlardı. Sonuçta benim çevremin insanları ve dindarları da aynı benim gibi refah ve bolluk içinde yaşıyorlardı işte. İşlerini büyütmeye ya da ellerinde tutmaya çalışıyorlar, feragatten, acıdan, ölümden korkuyorlar ve aynı benim gibi öteki inançsızlar gibi yaşıyorlardı. İsteklerini doyurarak inançsızlardan daha kötü değilse bile en az onlar kadar kötü yaşıyorlardı. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğuna inandıramazdı. Bana yokluğun, hastalığın ve ölümün verdiği korkuyu yok edecek bir yaşam duygusuna sahip olduklarını açıklayacak davranışlar gerekliydi. Ancak o davranışlar beni onların samimiyetine inandırabilirdi. Fakat bu türlü davranışları benim çevremdeki inançlı kişilerde görmüyordum. İlginçtir ki bu davranışları çevremdeki en inançsız denilebilecek insanlarda görüyordum. Böylece benim için bazı şeyler açıklığa kavuştu. Bu insanların inancı benim aradığım inanç değildi. Onların inancı inanç değil, sadece hayatın epikürcü zevklerinden biriydi. Anlamıştım ki bu inanç insana teselli veremezdi. Belki ancak ölüm döşeğinde pişmanlık duyan birine yararlı olabilirdi. Ancak insanların o büyük çoğunluğuna bir fayda getiremezdi. Yani başkalarının emeğini sömürerek zevk almak üzere yaratılmamış, bütün insanlık yaşayabilsin, yaşamını sürdürebilsin diye yaşamı var etmek üzere yaratılmış insanlara bir fayda getirmesi mümkün değildi. Yaşama bir anlam vermek için uğraşan milyarlarca insan, bunların dışında gerçek bir inancın ve imanın bilgisine sahip olmak zorundadır. Yaşamın anlamı nedir şeklindeki sorum ve bir dert şeklindeki cevap tamamen doğruydu. Yanlış olan şuydu. Sadece bana yönelen cevabı ben genel olarak yaşama aktarıyordum. Kendi kendime, yaşantımın anlamı nedir diye sormuş ve cevabı almıştım. Bir dert ve bir anlamsızlık. Şüphesiz benim yaşam biçimim, yani şımarıklık, zevk ve sefa dolu bir yaşam, anlamsız ve kötüydü gerçekten. Bu yüzden yaşam kötü ve anlamsızdır cevabı genel olarak insan yaşamına değil, benim yaşamıma ait. Daha sonraları Hristiyanlıkta bulduğum gerçeği, yani insanların ışıktan çok karanlığı sevdiğini, karanlık işlerle uğraşanların ışıktan nefret ettiklerini ve yaptıkları işlerin aydınlığa çıkmasından korktukları için de ışığa doğru ilerlemediklerini kavradım. Açık ve net olan bir gerçek vardı. Yaşamın anlamını kavramak için her şeyden önce yaşamın anlamsız ve kötü olmaması gerekiyordu. Ben ne diye uzun bir süre böyle apaçık bir gerçeği görmeden dolaşmıştım bilemiyorum. İnsan eğer insanlığın yaşamı hakkında düşünmek ve konuşmak isterse birkaç asalığın yaşamı üzerinde değil, insanlığın yaşamı üzerinde düşünmek ve konuşmak zorundadır. Bu gerçek 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bir gerçektir. Bunu ben görememiştim. Çünkü 2 çarpı 2 eşittir 4 olduğunu kabul etseydim, kendimin iyi olmadığını kabul etmek zorunda kalacaktım. Oysa kendimi iyi hissetmek benim için 2 çarpı 2 eşittir 4'ten daha önemli ve daha gerekliydi. Ancak şimdi iyi insanları sevmeye başladıktan ve kendimi nefrete layık bulduktan sonra gerçeği kabul ediyordum. Benim için her şey artık açıklığa kavuşmuştu. Bir kuş uçtuğu, yem topladığı ve yuva kurduğu sürece yaşamını sürdürür. Kuşların bu yaşam çabalarını görünce onların duyduğu sevinçten sevinç duyuyorum. Keçi, tavşan, aslan, hepsi de beslenmek, çoğalmak ve yavrularını beslemek zorunda oluşlarına imkan veren yaşam şartlarının içinde bulunmaktadırlar. Biliyorum ki eğer onlar bunu yapıyorlarsa mutludurlar ve yaşamları kendi yaşam kurguları içinde tutarlı ve mantıklıdır. Peki insan ne yapmak zorunda? O da yaşamın içinde tıpkı hayvanlar gibi mücadele etmek zorunda. Aralarında yalnızca bir fark var. Eğer insan yaşamı tek başına alt etmek isterse mahvolur. İnsan yaşamı sadece kendisi için değil, herkes için alt etmek zorunda. Eğer bunu yapıyorsa mutludur. Yaşamı da mantıklıdır. Peki, ya ben bugüne kadarki 30 yıllık bilinçli yaşamım süresince ne yaptım? Bırakın başkaları için mücadele etmeyi, kendim için bile mücadele etmedim. Bir asalak olarak yaşadım ve kendime yaşamın amacı nedir diye her sorduğumda şu cevabı aldım. Amaçsız. Dünya yaşamı herhangi bir iradeye göre gerçekleşmektedir. Biri dünyanın varlığıyla ve bizim yaşamlarımızla kendine özgü bir eser gerçekleştirmektedir. Bu iradenin anlamını kavramak ümidine sahip olmak istiyorsak, her şeyden önce onun isteklerini yerine getirmek, bizden isteneni yapmak zorundayız. Eğer benden isteneni yapmazsam, bu durumda benden istenen şeyi asla kavrayamam. Bunun sonucunda da hepimizden, bütün bir insanlıktan isteniyse hiç kavrayamam. Allah'ı arayış. Akıl yoluyla edinilen bilginin insanı yanılgıya götürdüğü görüşü, verimsiz düşüncelere kapılmak hatasına düşmemem konusunda bana yardımcı oldu. Gerçeğin bilgisinin ancak yaşam yoluyla bulunabileceğine emin olmam beni yaşamın doğruluğundan şüpheye çağırdı. Beni kurtuluşa götüren yol ben merkezciliği kavramam ve yalnızca bunun gerçek yaşam olduğunu anlamam olmuştu. Anladım ki ben eğer hayatı ve anlamını kavramak istiyorsam bir asalak hayatı sürmek istemiyor ve gerçek yaşamı istiyorsam gerçeklerin ayrımına varmış insanlığın ona verdiği anlamı kavradıktan sonra bu hayatla birleşmek ve onu incelemek zorundaydım. Tam o sıralarda başıma ilginç bir olay geldi. Yaşamıma bir kurşunla mı yoksa bir ilmekle mi son vereyim diye düşündüğüm bir yıl, kalbim bahsettiğim bu düşünceler nedeniyle hüzünlü bir duyguyla dağlanıyordu. Eğer bu duyguya bir isim vermek gerekiyorsa Allah'ı arayış diyebilirim. Bunu en içten inancımla tekrarlıyorum. Bu Allah'ı arayış, düşünceyle değil, duyguyla ilişkili bir arayıştı. Bu bir korku, bir terk edilmişlik, bir yalnızlık duygusuydu. Evrenin orta yerinde belli belirsiz bir yardım beklentisinin ve umudunun duygusuydu. Allah'ın varlığını ispatlamanın olanaksız olduğuna iyice inanmıştım. Çünkü Kant bunu ispatlamanın mümkün olmadığını ispatlamış ve ben de bunu anlamıştım. Yine de her şeye rağmen Allah'ı arıyor, onu bulacağımı umuyordum. Aradığım ve bulamadığım Allah'a adet olmuş bir dua ile yönelmekten de geri kalmıyordum. Bazen Kant'ın ve Schopenhauer'un seslendirdiği Allah'ın varlığının ispatlanamazlığı hakkındaki gerçeklerini tartıp ölçüyor, bazen de bu gerçekleri çürütmeye çalışıyordum. Bunun sebebinin mekan ve zaman gibi bir düşünce kategorisinin olmadığını düşünüyordum. Eğer ben varsam, bunun bir sebebi Allah denen şeydi. Bu düşüncenin üstünde duruyor ve varlığımın bütün yetenekleriyle bu sebebin bilincine ermeye çalışıyordum. Ancak iradesine tabi olduğumuz bir gücün var olduğunun bilincine ulaşır ulaşmaz yaşamın imkanını hissettim. Fakat kendime sorular sormaya devam ettim. Bu sebep, bu kuvvet nedir? onun hakkında ne düşünmeliyim ve Allah dediğim şeye karşı nasıl davranmalıyım? Sorduğum tüm bu soruların karşılığında bilinen cevaplardan başka şey gelmedi aklıma. O yaratandır, yaşatandır. Bu cevaplar beni hiç tatmin etmedi. Yaşamak için ihtiyacım olan şeyi kaybettiğimi hissettim. Ruhumu bir korku sardı ve aradığım şeye dua etmeye başladım. Ondan bana yardım etmesini diledim. Dua ettikçe birçok şeyi çok açıkça anladım ki o beni duymuyordu. Kalbim Allah'ın olmayabileceği şüphesiyle dolmuştu. O anda yine dua ettim. Efendim, bana acı, beni kurtar. Efendim, Allah'ım, bana yol göster. Fakat hiç kimse bana acımadı ve ben yaşamımın tamamen durduğunu hissettim. Çok farklı taraflardan bakarak hep şu sonuca varıyordum. Sayfa 87. Ben sebepsiz ve anlamsız olarak dünyaya gelmiş olmazdım. Kendimi benzer durumda hissettiğim gibi yuvadan düşmüş sırt üstü yatan bir yavru kuş da olamazdım. Hem öyle olsa bile yuvadan düşmüş sırt üstü yatan bir kuşcağız yüksek çimenlerin arasında ötüyordu. Ötüyordum. Çünkü annemin beni yüreğinin altında taşıdığını, ısıtıp beslediğini, sevdiğini biliyordum. Nerede o anne? Ben eğer doğrulmuşsam kim doğurtmuştu beni? Birinin beni severek dünyaya getirdiğini kendimden saklayamam ki. Peki bu birisi kim? Yine Allah. Sebepsiz bu dünyaya gelemezdim. O benim arayışımı biliyor, çaresizliğimi ve savaşımı da görüyordu. O var dedim kendi kendime ve bunu kabul etmem yetti. O anda yaşam içimde kıpırdandı ve ben varlığın imkanını, sevincini hissettim. Ancak kısa bir an sonra Allah'ın varlığını kabullenmek düşüncesinden ona olan ilgiyi aramaya geçtim. Karşımda yine üç değişik kılıkta kurtarıcı oğlunu bize gönderen yaratıcımız Allah vardı. Bu dünyadan ve benden kopmuş olan Allah bir buz parçası gibi gözlerimin önünde eriyip gitti ve sonunda yine bir hiçlik kaldı. Yaşam pınarının yine kuruduğunu hissettim. Beni yine kuşku ve o kötü duygu sardı. Kendimi öldürmekten başka çıkar yol olmadığı duygusu. Fakat en kötüsü bunu becerecek durumda olmadığımı hissediyor olmamdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bahardı ve ormanda yalnızdım. Ormanın sesine kulak vermiştim. Dinliyor ve tek bir şey düşünüyordum. Zaten son 3 yılda hep o tek ve aynı şeyi düşünmüştüm. Yine Allah'ı arıyordum. Pekala, Allah yok dedim kendi kendime. Benim hayal gücümün ürünü olmayıp da gerçek olan, yani hayatım gibi gerçek biri yok. Yok böyle biri ve hiçbir şey, hiçbir mucize böyle bir şeyi ispatlayamaz. Çünkü mucizeler benim hayal gücümün ürünleri ve üstelik de mantığa aykırı. Ya benim aradığım yaratıcı kavramı? Peki bu kavram nereden geliyor diye sordum kendi kendime. Bu düşünceyle birlikte içimde yaşama sevinci dalgalanmaya başladı. Çevremdeki her şey yaşam gücü ve anlam kazandı. Fakat sevincim yine uzun sürmedi. Akıl işlemeye devam ediyordu. Bir yandan Allah tasavvuru Allah değildir diyordum kendi kendime. Sonra da tasavvur benim içimde cereyan eden bir şeydir. Yaratıcı tasavvuru benim içinde uyandırıp uyandıramadığım bir şey. Ben onsuz hayatın olmayacağı bir şey arıyorum diyordum. Şimdi içimdeki ve çevremdeki her şey yine ölüyordu ve ben yine kendilerini öldürmek istiyordum. Sonunda kendimi inceledim ve içimde neler oluyor diye kendime baktım. Ölmeye ve dirilmeye dair yüzlerce olay hatırladım. Gördüm ki ben yalnızca Allah'a inandığımda yaşıyordum. Allah'ı düşünmem yetiyordu. O zaman hemen diriliyordum. Onu unuttuğum, ona inanmadığım zamanlardaysa yaşam da yok oluyordu. Yaşamın bu diriliş ve ölümleri neydi? Allah'ın varlığına inancı kaybettiğimde sanki yaşamla ilgili bağlarım da kopuyordu. Allah'ı bulmak konusunda az da olsa umudum olmasa yaşamama çoktan son verirdim. Fakat yaşıyordum. Onu hissettiğim ve onu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse o vardır. O onsuz yaşanmayan şeydir. Allah'ı bilmek ve yaşamak bir ve aynı şeydir. Allah yaşamdır. Allah'ı arayarak yaşadığın takdirde yaşam Allahsız olmaz. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde içimdeki ve çevremdeki her şey ışıldadı. Ve bu ışık yaşantımda beni bir daha hiç terk etmedi. Böylece intihardan kurtuldum. İçimdeki bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini dile getiremezdim. Nasıl içimdeki yaşama gücü farkına varmadan yavaş yavaş yok olmuş ve yaşamanın imkansızlığının, durgunluğunun ve intiharın gerekliliğinin farkına varmışsam, aynı şekilde yaşama gücü yavaş yavaş içime geri dönmüştü. Bana geri dönen bu yaşam gücü yeni değil, yaşamamın ilk günlerinde bana eşlik eden en eski güçtü. Her bakımdan en eskiye, çocukluk ve gençlik yıllarımın görüşüne, yani beni meydana getiren ve benden bir şeyler isteyen iradeye inanmaya geri dönmüştüm. Yaşamımın tek ve başlıca amacının daha iyi bir insan ve bir iradeyle büyük bir uyum içinde olmak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Bu iradenin ifadesini benden saklı duran ve uzak bir geçmişte bütün insanlığı kendi düsturu haline getiren şeyde bulacağım düşüncesine dönmüştüm. Yani kısacası Allah'a inanmaya, ahlaki bir mükemmelleşmeye ve yaşamın anlamını bahşeden geleneğe dönmüştüm. Yalnız bir şey farklıydı. O zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordum. Şimdi ise artık bu olmadan yaşayamayacağımın farkındaydım. Başımdan geçenleri şöyle ifade edebilirim. Ne zamandı bilmiyorum. Neresi olduğunu bilmediğim bir sahilde beni bir kayığa oturttular ve sonra kayığı karşı kıyıya yönelttiler. Kürekleri elime verip beni yalnız bıraktılar. Küreklerle elimden geldiği kadar uğraştım ve ilerledim. Ancak ben açıldıkça beni o bilmediğim yere götüren akıntı da şiddetleniyordu. Ulaşmam gereken hedeften farkında olmadan uzaklaşıyordum. Etrafımda benim gibi akıntıya kapılan birçok kürekçinin olduğunu gördüm. Bazıları durmadan kürek çekmeye devam ederken bazıları küreklerini çoktan fırlatıp atmıştı. Koca kayıklar, dev gibi gemiler insanlarla doluydu. Bir kısmı akıntıya karşı çabalamaya devam ederken bir kısmı kendini akıntıya bırakmıştı. Ben de bir yandan ilerleyip bir yandan da akıntının aşağılarında kalan yolcuların ardından bakarken bana gösterilen yönü unuttum. Tam da akıntının ortasında aşağı doğru giden kayık ve gemilerin kalabalığında yönümü iyice kaybettim. Her yanımdan tayfalarının neşeli zafer çığlıkları attığı yelkenliler, gemiler ve kürekli kayıklar geçiyor. Akıntının aşağılarına doğru giderken bana başka bir yön yok diye sesleniyorlardı. Ben de onlara inanıyordum ve onlarla birlikte ilerliyordum. Böylece çok uzaklara yol aldım. Öyle uzaklara gittim ki ortasında yolumu şaşırdığım hızlı akıntıların gürültüsünden başka ses duyamaz oldum ve kayıkların orada nasıl parçalandığını gördüm. Ve bütün bu gördüğüm, yaşadığım şeylerin dehşetinden olsa gerek kendime geldim. Uzun süre bana ne olduğunu anlayamadım. Önümde yalnızca koşar adım yaklaştığım ve korktuğum yok oluşu görüyor, hiçbir yerde kurtuluş göremiyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O zaman geriye doğru baktım ve sayısız kayık gördüm. İnatla büyük bir savaş vererek akıntıya geçiyorlardı. O anda kıyıyı, kürekleri ve yönümü hatırladım. Geriye döndüm ve akıntıya ters yönde kıyıya doğru kürek çekmeye başladım. Kıyı Allah'tı. Yön gelenek, küreklerse bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayalım, Allah'la birleşeyim diye verilmişti. Kitabın sonu. 22 Şubat 2006, sayfa 90.